Ayrım 24.
Sayfa 269. Yürütülen görüşmelerde Washington, hava sahasının açılması bizim için acil ve önemli dedi. Hükümet tezkereyi ona göre yazdı. 1 Mart'ta ABD askerinin Türkiye'de konuşlanmasını reddeden TBMM, 20 Mart 2003 günü Türk askerinin Irak'a geçişine ve hava sahasının ABD'ye açılmasına evet dedi. 6 Şubat'ta kabul edilen üs ve limanlarda modernizasyon yapılacağına ilişkin tezkere ve bu konuda varılan mutabakat muhtırası da artık geçerliliğini kaybediyordu. Bu çalışmalar için Türkiye'ye gelen Amerikan askerleriyle araç gereçler geri gönderiliyordu. Amerika, İncirli'ye nükleer malzeme ve kimyasal silah indirdi. 19 Mart 2003'te Yasemin Çongar CNN televizyonunda Türkiye'nin Amerikan uçaklarına hava sahasını kapattığını duyurdu. Çongar'ın bildirdiğine göre Afganistan'a insani yardım malzemesi götürmek gerekçesiyle Türkiye'ye inen uçakların aslında Irak'a saldırıda kullanılmak üzere malzeme getirdiği saptandı ve bu nedenle Türkiye hava sahasını kapattı. Aynı haber ertesi günkü Milliyet gazetesinde de yer aldı. Hürriyet bu habere daha geniş yer verdi ve İncirlik krizi başlığını attı. Akşam saatlerinde Türkiye'nin hava sahasını kapattığı haberi Genelkurmay'dan yapılan açıklamayla yalanlandı. Aslında söz konusu bilgi eksikti. ABD, Türkiye ile yaptığı anlaşmalara aykırı olarak İncirli'ye silah ve mühimmat yığınağından daha önemlisi yüklü miktarda nükleer ve kimyasal silah malzemesi getirmişti. İncirlik üzerinden yapılan sevkiyatla ilgili bu bilgiler Genelkurmay tarafından dikkatle takip ediliyordu. ABD'nin bildirim dışı malzemeleri İncirli'ye getirmesine daha önce de müdahale edilmişti. ABD, İskenderun limanına da bildirim dışı malzemeler getirmiş, bunun üzerine bir tüm generalin başkanlığındaki heyet sevkiyatı denetlemek üzere Genelkurmay başkanlığınca görevlendirilmişti. ABD'nin İncirlik üstüne çok miktarda hardal gazı ve seyreltilmiş uranyum getirmesi bardağı taşıran damla oldu. İşte Türkiye bunun üzerine harekete geçmişti. Amerika'nın Irak saldırısı sürerken Ankara Mart ayının sonlarına doğru İncirlik üstünde kuzeyden keşif harekatı için bulunan Amerikan ve İngiliz uçaklarının çekilmesini iki devletten resmen istedi. Bu karar Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerikan Büyükelçiliği'nin ikinci adamı Robert Doshe iletildi. İngiltere Büyükelçiliği Müsteşarı da çağrılarak aynı yöndeki bildirim ona da yapıldı. Genelkurmay Başkanı: Askerin görüşü hükümetle aynıdır. Aynı günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yaptığı bir açıklama halkın Türkiye'nin ABD'ye direneceğine ilişkin kanaatini zayıflatıyor ve moral açıdan olumsuz bir etki yapıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök 5 Mart 2003'te KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ı kabulü sırasında yaptığı konuşmada TSK'nın görüşü hükümetle aynıdır ve hükümetimizin Yüce Meclisimize sunduğu tezkerede yansıtıldığı gibidir dedi. Genelkurmay Başkanı'nın şu sözleri sürece ilişkin görüşleri de özetliyordu. Seçeneğimiz maalesef iyi ile kötü arasında değil, kötü ile daha kötü arasındadır. Ya tamamen dışında kalacağız ya da savaşanlara yardımcı olup sürece katılacağız. Bu iki hareket tarzı aylarca sistematik olarak ve bütün kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak incelenmiştir. Konuyu basite indirgersek, hiç katılmamakla savaşın aynı zararlarını göreceğiz. Fakat zararımızın telafi edilmesi ve savaş sonrasında söz sahibi olmamız asla mümkün olmayacaktır. Şayet savaşanlara yardımcı olursak, ikinci alternatif olarak zararımızın bir kısmı telafi edilebilecek, savaşanların yanına katılmadan sadece Kuzey Irak'ta mültecilere insani yardımda bulunacağız. 24 Mart 2003'te yeniden Ankara'ya gönderilen Zalmay Halilzat, görüşmeler sırasında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine girmek için Amerika'dan izin alması gerektiğini ileri sürdü. Halilzat, "Bölgede uzun süre kalamazsınız. Büyük bir kuvvetle girerseniz bölgeyi bize kapatmış olursunuz. Bu durumda kuzeyden hareket yapmamız imkansız hale gelir. Kürt gruplarla birlikte hareket ediyoruz. Sizin müdahaleniz bizi tamamen devre dışı bırakır," dedi. Washington bölgeye girecek Türk birliklerinde ağır silahlar bulunmasını da istiyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, önceki açıklamasından 21 gün sonra 26 Mart 2003'te Diyarbakır'da benzer bir açıklama daha yaptı. Orgeneral Özkök, "Irak'ın kendini savunma imkanlarını ortadan kaldırmayacak tarzda silahsızlandırılması, öncelikle kitle imha silahlarından arındırılması, bölgemizin ve ülkemizin istikrar ve güvenliği için hayati önemi haizdir. Ancak bu savaş bizim savaşımız, bu görev bizim görevimiz değildir, diyor ve TSK'nın Kuzey Irak'taki gelişmelerle bağlantılı olarak kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin koşulları sıralıyordu. Kuzey Irak'ta bir süredir bazı TSK unsurları bulunmaktadır. Bu kuvvetlerimize vaki olabilecek bir saldırı, savaşın beklenmedik gelişmelerine bağlı olarak oluşabilecek büyük bir mülteci akımı olasılığının baş göstermesi, bölge silahlı güçlerinden birinin diğer birine veya sivil halka saldırıda bulunması suretiyle oluşabilecek istikrarsızlık en önemli güvenlik mülahazalarımızdır. Bu ve benzeri tehdit ve tehlikelerin ortaya çıkması ve halen orada olan kuvvetlerimizin buna mani olamayacağının anlaşılması durumunda TSK'nın Kuzey Irak'a ilave kuvvet göndermesine karar verilebileceğini değerlendiriyorum. Ancak bu bölgede stratejik müttefikimiz ABD halen savaşmakta olduğundan eylemimiz ABD ile koordine edilecek ve yanlış anlamalara imkan verilmemesi için gerekli diğer girişimlerde bulunulacaktır. Öte yandan Genelkurmay Başkanı'nın Avrasya'da ileriki 10 yıllara uzanan çok önemli politik, ekonomik, sosyal ve askeri gelişmeler olacaktır. Yeniden yapılandırılacak bu coğrafyada mesele hangi çağdaş seviyede bir ülke ve hangi ülkeler topluluğunun içinde olacağımızdır sözleri Türkiye'nin önündeki tercihi ortaya koyuyordu. Ne var ki Genelkurmay Başkanı'nın bu açıklamasından yaklaşık 10 gün sonra müdahale gerekçesi olarak açıkladığı durum ortaya çıkıyor fakat Türkiye bir şey yapamıyordu. Kürt gruplar Amerikan özel kuvvetlerinin desteğinde Kerkük ve Musul kentlerine giriyordu. Zaten bu açıklamanın yapıldığı günlerde Kuzey Irak'taki Kürt gruplar ağır silahlarla donatılmıştı. Kürt gruplar 9-10 Nisan 2003 günlerinde Kerkük ve Musul'a girdi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan aynı gün ABD Büyükelçisi Robert Pearson'la görüştü. Ankara'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini hatırlattı. 10 Nisan sabahı bu kez Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal Pearson'la görüşerek Türkiye'nin kaygılarını tekrarladı. Peşmergelerin Kerkük'e girdikleri yönündeki haberler üzerindeki ilk açıklamayı Dışişleri Bakanı Gül yaptı. Her şeyi çok dikkatle takip ediyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Türkiye'nin tavrı açıktır. Bu arada Genelkurmay karargahına ulaşan acil istihbarat bilgileri değerlendirmeye alındı. Durumun ciddi olduğu ve ABD yönetimine bir ultimatum verilmesi gerektiği Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Ultimatum, ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesi ve Kerkük'teki peşmergelerin bir an önce çıkarılması şeklindeydi. Dışişleri Bakanı Gül, ultimatumu engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Ultimatumun verildiği ve Abdullah Gül'ün Powell'la görüştüğü gün Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Saat 16.30'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin 2 numaralı görevlisi Robert Doş, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Doş, yaklaşık 45 dakika Ziyal'le görüştü. Akşam saatlerinde Amerikan 173. Hava İndirme Birliği'ne bağlı 1. taburun Kerkük'e girdiği, 2. taburun da girmek üzere olduğu açıklandı. Türk askeri irtibat teminin de Kerkük'e hareket ettiği belirtildi. Hükümetten yapılan açıklamaların tamamı kamuoyunu yatıştırmaya dönüktü. ABD'nin tutmayacağı belli olan sözlerine göre hareket eden Türk devleti, Kürt grupların geçmişten bu yana başkent yapacaklarını ilan ettiği Kerkük'e girmesine seyirci kaldı. Oysa Kürt grupların Kerkük ve Musul'a girme emrini Bush'un kukla devlet sorumlusu Halilzad vermişti. Halilzad, 25 Mart'ta Ankara'da İran kuzeyi konusunda görüşmeler yaparken ilginç bir gelişme ortaya çıktı. ABD'nin güneyde ciddi direnişle karşılaşması ve Türkiye'nin girişimleri sonucu KDP lideri Barzani, "Ben bu savaşta yokum" demişti. Ankara'da görüşmelere devam etmesi beklenen Halilzad apar topar Kuzey Irak'a gitti ve Kürt gruplara şu mesajı verdi. Kerkük ve Musul'a girin. Türk istihbarat birimleri Halilzad'ın 25-28 Mart günlerinde KDP ve KYB liderleriyle yaptığı görüşmelerde Kerkük ve Musul'a girmelerini istediğini saptadı. Barzani Halilzad'a "Bölgemize yeteri kadar koalisyon gücü getirmediniz. Bu bölgeye tankları ve ağır silahları olan bir tümen gelmesi gerekirdi. Kuzey cephesini savunan Irak kuvvetlerinin elinde tank, top gibi ağır silahlar var. Benim peşmergelerimin elinde sadece hafif silahlar var. Bu şartlarda Saddam kuvvetlerine saldıramayız. Kuzey cephesi açamayız" demiş. Halilzad bunun üzerine Barzani ve Talabani'ye Türkiye'nin İran kuzeyine girmeyeceği güvencesini vermişti. Ve ardından Türkiye'ye karşı en önemli koz olarak başından beri kullandıkları Kürt gruplara Kerkük ve Musul'a giriş onayını verdi. Halilzad PKK görüşmesi. Halilzad'ın İran kuzeyinde yaptığı bir başka görüşme de dikkat çekiciydi. PKK ile de resmi görüşme yapıp talimat verdiği saptandı. Halilzad 27 Mart 2003'te Talabani'nin Dokan'daki özel bürosunda PKK Kadek Başkanlık Konseyi üyesi Duran Kalkan'la görüştü. Halilzad'ın PKK'ya talimatı diğer gruplarla aranızdaki çatışmayı bitirip birlikte davranın şeklindeydi. Halilzad PKK'dan şunları istedi. Türkiye'nin İran kuzeyine girmesinin söz konusu olduğu koşullarda mevcut duruşunuzu değiştirmeyin. İran kuzeyine girmek isteyen Türk ordusunun bölgeye girişini tahrik etmeyin. KYB ile aranızdaki çatışmayı sona erdirin. Halilzad'ın bu taleplerine karşılık kalkan Türk askerinin bölgeye girişinin engellenmesi karşılığında bütün taleplerin yerine getirileceğini söyledi. PKK yöneticisi Nizamettin Taş bu görüşmenin ardından bölgedeki kuvvetlerine geçtiği talimatta KDP ve KYB'nin faaliyetlerine engel olunmamasını ve iyi geçinilmesini istedi. Ayrıca Mahmur kampında bulunan PKK kuvvetleri KDP kuvvetlerine destek için Barzani bölgesine geçirildi. Halilzad'la görüşmenin sonuçları PKK'nın açıklamalarına da yansıdı. 12 Nisan 2003 tarihli Özgür Gündem gazetesi PKK Başkanlık Konseyi'nin ibretlik bildirisini yayımladı. PKK Başkanlık Konseyi Amerika ve İngiltere'ye çağrı yaparak İran ardından diğer bölge ülkelerine de müdahale etmesini istiyordu. Bildiride Irak rejiminin askeri müdahaleyle aşılması bölge rejimlerinin değişime uğramalarını kaçınılmaz hale getirmiştir dendi. Kürtlerin desteğinde ABD-İngiltere ittifakının Irak'a yaptığı askeri müdahale sonucunda Irak rejiminin yıkılması Orta Doğu'da yeni bir süreci kesin olarak başlatmıştır denilen PKK Başkanlık Konseyi bildirgesinde Amerika ve İngiltere ikilisi hem Irak'ta hem de bölgenin diğer ülkelerinde demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında verdikleri sözlere göre hareket etmeye çağrıldı. Amerika'yı bölgedeki diğer devletlere de müdahale etmeye çağıran PKK 13 Nisan'da da Lozan Anlaşması'nın geçerliliğinin kalmadığını ileri sürdü. PKK Başkanlık Kurulu üyesi Murat Karayılan, Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesiyle bölgede Lozan'la kurulan sistemin geçerliliği kalmamıştır, dedi. 6 Mayıs 2003'te Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, CNN Türk'ten Mehmet Ali Birand ve Cengiz Çandar'a verdiği demeçte Türkiye'ye ve Türk ordusuna karşı küstahça saldırdı. 7 Mayıs 2003 günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mark Grossman da yine aynı ekrandan benzer açıklamalar yaptı. Ardından İstanbul'da düzenlenen bir toplantı için Türkiye'ye gelen Amerikan Savunma Bakanlığı Danışmanı Karanlıklar Prensi Richard Perle'den de aynı yönde açıklamalar geldi. Wolfowitz, Grossman ve Perle'ün açıklamalarında dikkat çekici bir vurgu vardı. Türkiye, İran ve Suriye'yi Amerika'ya karşı cesaretlendiriyor. Türkiye, bu ülkelerle ilişkilerinde ABD'nin yanında olduğunu söylemeli. Aslında kastedilen Türkiye, Avrasya İttifakı içinde yer almasın. Bölgede bizim taşeronluğumuzu kabul etsin. Wolfowitz, Grossman ve Perle'ün gündeme getirdiği bir başka konu İran kuzeyindeki Türk birliklerinin çekilmesiydi. Wolfowitz'in Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i kastederek "Milyonlarca Müslümanı öldüren diktatörle iş bağlamaya çalıştınız." diyerek konuşmasında ülkeler arası ilişkilerde görülmeyen ifadelere yer vermesi dikkat çekti. Wolfowitz, Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri düzeltebilmesi için hata yaptık demesi ve İran kuzeyinde kesinlikle Amerika ile koordine içinde çalışması gerektiğini ileri sürüyordu. ABD, Kerkük'ü Kürt gruplara verdi. 18 Mayıs 2003 günü saat 13'te Süleymaniye-Kerkük arasında bir bölgede Amerikalı askeri heyetle Kürt gruplar bir toplantı yaptılar. Toplantıya Amerikalı bir kor general ve bir tu general, iki albay, CIA bölge şef yardımcısı katıldı. Amerikalı kor generalin başkanlığında yapılan toplantıda Süleymaniye, Erbil, Musul ve Selahattin kentlerinde yapılacak işler ayrıntılarıyla konuşuldu. Kürt grupların örgütlenmeleri, yürütülecek politikalar üzerinde duruldu. ABD bu gelişmelerin ardından Kerkük'ün kontrolünü tamamen Kürt gruplara bıraktı. Bu karar ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen Washington Post gazetesinde ilan edildi. Gazete, Kerkük'ün yerel konseyi ve polis gücünün Kürtlerin kontrolünde olduğuna işaret ediyordu. Kerkük'teki Kürt denetiminin artması Washington Post'ta şu örneklerle anlatıldı. Kerkük yerel yönetimi için ABD tarafından oluşturulan konseye Kürtler hakim. Kerkük'ten sorumlu olan Amerikalı komutan William Mayville, yerel konseyde Türkmenlere ayrılan 6 sandalyeden 5'ini Kürt grupların denetimindeki Türkmen partilerine verdi. Kerkük'te eski peşmergeler polis memuru oldular. Kentten sürüldüğü iddia edilen Kürtler büyük gruplar halinde Kerkük'e geri döndürüldü. KYB yetkilileri Kerkük'lü Arapların ellerindeki malları satın alıyor. KYB, kentteki Kürtlerin sayısını arttırarak ABD denetiminde yapılacak yerel seçimlerde şansını yükseltmek istiyor. Washington, Kuzey Irak'ta oluşturduğu bu kukla yönetime PKK'yı da dahil etmeye çalışıyordu. Bu planını PKK'yı silahsızlandırma kisvesi altında uygulayan ABD'nin Kürt gruplara entegre olun talimatına KADEK Başkanlık Konseyi'nden olur kararı çıktı. Konsey üyesi Murat Karayılan, Irak'taki PKK'lıları silahsızlandıracaklarını açıkladı. Karayılan, "Bunlar Demokratik Federal Irak ve Özgür Kürdistan'a katılacaklar," dedi. Bütün bu gelişmeler olurken KYB lideri Talabani, Kerkük petrollerini satmak için pazarlıklara başlamıştı. Erdoğan'dan Bush'a, "Kürt devletine dokunmayız." Gelişmeleri yerinde incelemek için bir dışişleri heyeti Irak'a gönderildi. Irak'ta incelemeler yapan heyetin raporları 29 Mayıs 2003'te Dışişleri Bakanlığı'nda Genelkurmay yetkililerin de katılımıyla ele alındı. İran'ın yeniden yapılandırılmasından sorumlu Büyükelçi Alev Kılıç, İran kuzeyindeki kukla yapıyı himaye etmeye yönelik bir politikayı savununca bir tümgeneral, "Bu politika nerede yazıyor, kim çıkardı bu politikayı?" şeklinde tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgeye gönderilen heyetin başkanlığını yürüten Ecvet Tezcan'ın KDP lideri Barzani'ye övgüler düzmesi de tepkilere neden oldu. Barzani'yi demokrasi kahramanı ilan eden Tezcan'ın bu çıkışı, dışişlerinde kukla devlete razı olan güçlü bir eğilimin işaretiydi. İstihbarat Dairesi Başkanı Büyükelçi Ecvet Tezcan başkanlığındaki Türk Dışişleri Heyeti 24 Mayıs 2003'te Barzani'yi ziyaret etmişti. Selahattin kentinde yapılan görüşme sırasında Tezcan şöyle diyordu. "Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten övgüyle ifade edildiği gibi İran bu bölgesinde 11 yıldır ve onun liderliğinde özgürlük ve demokrasi yaşanıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum. Türk devletinin ve Türk ordusunun katkısıyla olduğunu söylemesine. Biz Türkiye olarak tabii kuvvetli, laik ve demokratik bir Irak'tan yanayız. Bunun için de KDP'nin bu tecrübesiyle, demokratik tecrübesiyle çok iyi katkılarda bulunacağını ve Irak'taki diğer bütün insanlarıyla birlikte yeni bir Irak kuracağını diliyor ve bekliyoruz." Barzani ile yapılan görüşmeye eski Bağdat Maslahat Güzarı Salim Karaosmanoğlu ve Orta Doğu Dairesi'nden Kerim Ulas da katıldı. KDP heyetinde ise Mesut Barzani, Neçirvan Barzani ve KDP'nin Ankara temsilcisi Sefin Dizai yer aldı. Barzani görüşme sırasında adeta Irak devletini temsil edercesine konuşuyordu. Tezcan'ın Barzani'ye övgüler düzmesi ve İran kuzeyindeki sözde demokrasiyi bütün Irak'ta kurmasını temenni etmesi, Türkiye'nin şimdiye kadar savunduğu bütün tezlerinden vazgeçmesi anlamına geliyordu. Daha önemlisi, Amerika'nın kukla devleti sağlamlaştırdığı günlerde kukla devlete teslim olmak anlamına geliyordu. Aynı günlerde Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı George Bush'a mektup yazarak "Orta Doğu'da istediğiniz gibi hareket etmeye hazırız" garantisi verdi. Mektup, Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal tarafından Washington'a götürüldü. Mektupta Amerikan askerlerinin Türkiye'ye gelişine izin veren tezkerenin reddedilmesinden hükümetin sorumlu olmadığı öne sürülüyordu. Erdoğan, Filistin-İsrail sorununun çözümüne ilişkin ABD planlarına desteğini sunuyor, AKP hükümetinin Irak'ta da Orta Doğu'da da ABD ile birlikte hareket etmeye hazır olduğu mesajını veriyordu. Erdoğan, federasyona karşı olunmadığı mesajını da veriyordu. Ziyal, 16 Haziran 2003'te ABD Dışişleri Bakanlığı siyaset planlamadan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mark Grossman, ekonomik işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Larson ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Paul Wolfowitz ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanları ile görüştü. AKP hükümetinin Orta Doğu konusunda Amerika'ya verdiği taahhütler her gün biraz daha netleşiyordu. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Uğur Ziyal'in Amerika ziyaretinde hükümetin İran ve Suriye konusunda ABD'nin yanında olduğu mesajı da verildi. Ziyal, İran'ın nükleer programını sürdürmesinden Türkiye'nin de kaygı duyduğunu belirtti. Washington yönetiminin Suriye, Irak sınırında silah ve terör unsurlarının girmesine izin veriyor iddiası da dışişleri heyeti tarafından kabul edildi. ABD'li yetkililer yeni bir Orta Doğu oluşturacaklarını, demokratik yönetim ve serbest piyasayı yerleştireceklerini Türk heyetine söylediler. Dışişleri heyeti bu konuda hükümetin her türlü desteği vermeye hazır olduğu taahhüdünü Washington'a sundu. Gül-Powell gizli anlaşması. Erdoğan'ın Bush'a gönderdiği mektuptaki taahhütlerin bir niyet beyanı olmadığı, bu taahhütlerin gizli bir protokole bağlandığı ortaya çıktı. Hükümet, İsrail'le işbirliğinden üs ve limanların ABD'ye yeniden açılmasına ve Büyük Orta Doğu projesine kadar her türlü taahhüdü bu gizli ve gayri resmi anlaşmada vermişti. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell'la 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştıklarını söylüyordu. 24 Mayıs 2003'te Vatan Gazetesi yazarı Sedat Sertoğlu'na verdiği röportajda Orta Doğu'daki rejimler değişecek diyor ve şöyle devam ediyor. Ben bu gezileri yapmadan önce şimdi senin oturduğun koltukta eliyle koltuğa vuruyor, ABD Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla 2 sayfalık 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki, Powell Suriye'ye giderken de benimle konuştu. Gizli olan bir sürü gelişme var. Gül-Powell anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına aykırı. Çünkü anayasaya göre milletler arası anlaşmaların TBMM'de onaylanması gerekiyor. Ama böyle bir anlaşma TBMM gündemine gelmiş değil. Anlaşmanın ön hazırlıkları ve genel çerçevesi Powell'ın 2 Nisan 2003'teki Türkiye ziyareti sırasında yapılmıştı. Amerikan yetkililerinin hazırladığı taslak hiç değiştirilmeden imzalandı. Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal, mutabakatın ayrıntılarının netleştirilmesi için ABD'ye gitti. İki ülke arasında işbirliği metninin adı, ikili mutabakat görüşmesi sonuç tutanağı. Söz konusu anlaşma, biçim olarak milletler arası anlaşma olmadığı için TBMM'den kaçırılabiliyor. Ama bu da anayasaya çelme atmak anlamına geliyor. Mutabakatın merkezinde Irak var. İran yeniden yapılandırılması konusunda Türkiye'nin bütün imkanlarını ABD'ye sunacağı bağıtlanıyor. Üs, liman ve havaalanlarının açılması da bu mutabakatın sonucu. Ancak mutabakat Irak'la sınırlı değil. Açıkça belirtilmese de ABD'nin hedefe koyduğu İran ve Suriye gibi ülkelere yönelik eylemlerde Türkiye'nin ABD ile ortak kararlar alıp uygulayacağı sözü veriliyor.